Ayrım 7, sayfa 74. Müren ablanın sedirinde. Gecenin etkisi. Müren ablanın küçük odasındaki sedirde oturuyorum. Bu sabah dop doluyum. Ona anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Müren ablam ufak mutfağında bana kahve yapıyor. Günlük konuşmamız için her şeyi hazırlıyor. Gecenin etkisindeyim diye seslendi bana mutfaktan. Evin etkisindeyim hala. Gece yalnızken sakın karanlıkta yatma. Kapının zincirini takmayı unutma. Hepsini yapıyorum, merak etme dedim. Kahveyi getirmişti Müren abla. Karşıma oturdu. O koca eski ev çok ürkütücü. Köşe bucakta tuhaf şeyler. O kuru kafa, o tozlu koltuklar. Seni orada yalnız bıraktım diye çok üzüldüm. Uyuyamadım gece. Boş ver şimdi onları dedim. Korkacak bir şey yok evde. Zaten bugün gelir ejder. Akşamüstü. Gene evden zor çıkacağım. Ama dinle beni. Dün gece eski bir telefon defteri buldum. Telefonun durduğu eteşerin içinde üstü kırmızı kalpli, altın yaldızlı bir defter. Çok süslü. Biraz solmuş ve eskimiş. Kırmızı kurdelesini çözdüm ve içine baktım. Kadının telefon defteri olmalı dedim Müren abla. Giderken unuttu demek onu. Belki de bıraktı gitti. Ne yapacak yanına alıp da? Eski bir telefon defteri. Aslında eve ait bir teferruat o dedim. İçinde elektrikçi, su tesisatçı ve bir takım kadın hastalıkları uzmanlarının telefonları. Başka numara yok muydu diye sordu Müren abla. Yoktu. Getiririm o defteri buraya. Birlikte bakarız dedim. Ben de içinde bir şey var zannetmiştim diye söylendi. Hayır, başka hiçbir şey yok içinde. Bir kadın arkadaşın telefonu var, Ayça. Kimdi acaba Ayça? Bilmiyorum. Numarayı bana getirirsen ben ararım Ayça'yı dedi Müren abla. Birden şaşırmıştım. Doğru ya, gerçek, yaşayan bir insandı Ayça. Bu kentteydi. Onun gecesi ve gündüzüyle benim gecem ve gündüzüm aynıydı. Seni tanıyordur bu Ayça dedi Müren abla. Nereden tanıyacak beni? Kadın söylemiştir. Sen evlenince yer yerinden oynadı. Konuşmuşlardır seni. O zaman dikkatli olalım dedim. Sen merak etme. Aslında bu defter bana çok şey anlattı Müren abla. Allah Allah. İçinde birkaç telefon numarası olan bu defter sana ne anlattı ki? O yaldızlı kapak, o kırmızı kalp, kadının umutları ve beklentileri. Kim bilir neler bekleyerek evlendi bu adamla. 17-18 yıl sürmüş bir evlilik dedi Müren abla. Sanki yalnız bir kadın. Belki hastalıklı. Bana öyle geldi. Bazı problemleri varmış, öyle sanıyorum. Evle o meşgul oluyormuş. Demek becerikli. Ama oldukça yalnız ve boş bir hayat. Belki de dedi Müren abla, kim bilir, eski bir telefon defterinden anlaşılır mı hiç hayat? Buna imkan var mı? Düşündüm bir an. Kadını anladım. Özlemlerini hissettim. Hastalığını fark ettim arkadaşının. Belki tek sırdaşının adını öğrendim. Bu bana yeter dedim. Çok güzel dedi Müren abla. Senin telefon defterinde kimler vardır ki? Partiden eski arkadaşlar, eski genel merkez numaraları, editörlerin telefonları, yayın evi numaraları, bir sürü arkadaş, seyahat acentesi, kiralık araba, falcı, medyum, dişçi, göz doktorları, çevirmenler. Kimi istersen var benim defterimde. Harika bir karışım dedi Müren abla. Usta da var mı? Uyuducu var. İkimiz de gülüyorduk. Kahvemi bitirmiştim. Ne güzeldi Müren ablanın sediri. Oraya oturunca bütün sıkıntılarımı unutuyordum. Tılsımlı bir yerdi sanki. Galata. Konak kafedeki masama oturmuş, yaşlı kadının gelmesini heyecanla bekliyordum. İstanbul gözlerimin önüne serilmişti ama bugün ilgilenmiyordum şehirle pek. Heyecan içindeydim. İçim içime sığmıyordu. Gözüm kafenin kapısındaydı. Nerede kalmıştı bu akşam? Yoksa gelmeyecek miydi? Terasta bir tur atmış, yerime dönmüştüm. O anda belirdi kadın. Yanımdaki masaya doğru geliyordu. Aman ne kadar sevindim sizi gördüğüme dedim. Buyurun biraz benim masamda oturun bu gece. Size bir şeyler ikram edeyim. Olur, oturayım dedi sizinle kadın. Karşımdaki iskemleyi çekip oturdu. Geciktim biraz dedi. Bir yere uğramam gerekiyordu. Bir arkadaşım biraz rahatsız. Geçmiş olsun dedim. Sağ olun. Heyecanlı görünüyorsunuz dedi bana. Bir şey olmuş sanki. Gözleriniz parlıyor. Yerinde duramıyorsunuz. Evet, öyleyim. Ege'yi hatırlamak. Onunla ilgili bir şey olmalı bu dedi kadın. Evet dedim. Sizinle paylaşmak istedim. Öyle tuhaf duygular içindeyim ki Artık burada oturup Ege'yi hatırlamaya çalışmama gerek yok. Nasıl oluyor bu? Artık düşünmeyecek misiniz yoksa onu? Hayır, öyle bir şey değil. Düşüneceğim dedim. Ama elime eşsiz bir belge ulaşmak üzere. Üstü kırmızı kaplı eski bir hatıra defteri. Gerçeği söylüyorum size. 40 yıldır, belki daha fazla, görmediğim bir defter bu. Benim Ege'yi tanıdığım zamanlarda tutmuş olduğum bir günlük. Onun nerede olduğunu hatırladım. Yıllardır düşünmemiştim bile bu defteri. İstettim onu, yerini tarif ettim, bulundu. Bu gece kargoya verildi, yarın sabah elimde olacak dedim. İnanılmaz bir şey bu dedi kadın. Yani Ege'yi buldunuz. Bir bakıma öyle gibi bir şey dedim. Kendi el yazımla tutulmuş bir günlük. Size ondan sayfalar okuyacağım. Bakalım neler yazmışım. Yaşadıklarımı gerçekten doğru mu hatırlıyorum? İşte pek çok şey bu kırmızı defterin içinde var. Merak içindeyim. Onun için çok heyecanlıyım dedim. Söyleyin ne içersiniz? Bir kahve içeyim. Garsona iki orta şekerli kahve söyledim. 40 yıla aşkın bir zamandır var olan ama hiç bakmadığımız bir defter mi bu gerçekten diye sordu kadın. Evet, öyle dedim. Unutulmuş, bir köşeye sıkışmış bir hatıra defteri. O yıllar, Ege. Durun bakalım içinde neler var. Çok merak ettim dedi kadın. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok merak ettim. Yarın elinizde olur mu bu defter? Yarın sabah elimde olur. O zaman yarın gece birkaç sayfaya bakarız birlikte dedi kadın. Eğer arzu ederseniz. İstiyorum, birlikte bakalım, istiyorum sayfalara dedim. Hayatınız. Evet, hayatım. Acaba ne kadarını deftere geçirebildim? Bunu bilmiyorum dedim. Ama gene de bakalım. Ben sabah okurum defteri. Akşam buluşalım burada dedi kadın. Saat 7'de defterle burada olurum. Kırmızı kaplı eski defter. Bekliyorum, bekliyorum. Defter bir türlü ulaşmıyor bana. Kargo şirketine telefon ettim. Dün verilmiş kargoya, daha buradaki merkeze ulaşmamış. Öğleden sonra gelir dediler. İçimde bir sabırsızlık, bir merak. Oysa gerçekten 40 yıldır açmadım bu defterin sayfalarını. İçimde neler yazılı olduğunu, yaşadıklarımın ne kadarını yazmış olduğumu da bilmiyorum. Aradan o kadar zaman geçmiş ki. Öyle yaşanılanlar, öyle olaylar olmuş ki hayatımda, bu neredeyse çocukluk yıllarında tuttuğum eski hatıra defterini hiç düşünmemişim. Anlatılan aşk, o zamanın bir yaşam dilimi içine sıkışıp kalmış bu defterin. Ama şimdi, bunca yıl sonra, küçük bir merak içinde bekliyorum defterin bana ulaşmasını. Acaba defterde yazılanlar beni o yıllara mı götürecek, yoksa o geçmiş zamanı bugüne mi getirecek? İkisi de olabilir. Ege'yi düşünmeye ayırdığım şu geçtiğimiz günler, bu çoktan unutulmuş kırmızı defteri birden ruhumda ön plana çıkartıverdi. Ona yıllar yılı hiç bakmamış olmam, arada uğradığım bir evimin yatak odasındaki bir çekmecede kendi haline bırakmış olmam ne kadar ilginç. Acaba defterin içinde bir mektup var mıydı? Onu düşünmeye başladım. Ege'nin bana yazdığı bir mektup olabilir. Böyle bir şey de olabilir defterin içinde. Gözüm yollarda. Heyecanla kargonun gelmesini bekliyorum. Sanki zarfın içinden Ege çıkacak. Sanki 18 yaşım çıkacak. Kalamış iskelesi ve büyülü gece çıkacak. Karışık duygular içindeyim. Kırmızı defterin bana ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Belki de geçen 40 yıl boyunca düşünmek istememişim Ege'yi. Aklıma bu geldi. Ama anıları yazdığım defteri de atmamışım. Bir köşeye saklamışım onu. Bir yaşam parçası. İçindeki olaylarla, mekanlarla, insanlarla bir iki saat içinde elimde olacak. Büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla defterin gelmesini beklemeye başladım. Müren ablanın sedirinde. Müren ablanın sedirinde oturuyorum. Rahatça arkama yaslandım. Ömrüm boyunca o sedirin üstündeki kilimin desenini, renklerini unutamam. O eve koşarak, yarı boğulmuş olarak geliyor, rahatlayıp ferahlayarak çıkıyordum oradan. Müren abla karşımda oturuyordu. Sarı saçlarını tepesine toplamıştı. Gözlerini olduklarından daha büyük gösteren gözlükleri gözündeydi. Pembe sütyen aldın mı diye sordu bana. Alamadım daha. Sana ne dedim? Git kendine güzel uçuk pembe bir sütyen al, şans getirir, dinle beni. Bugün alacağım Müren abla, söz veriyorum dedim. Yaşını kestiremiyordum, epeyce vardı yaşı. görmüş geçirmiş bir kadındı. "Ne düşünüyorsun öyle?" diye sordu. "Aklıma ne geldi bak," dedim. "İlk evlendiğimizde Ejder'le beni İzmir'den bir üniversiteden çağırdılar. Senin arabana binmem diye tutturdu adam. Nuh diyor, peygamber demiyor. Güzelim lacivert arabam evin garajında duruyor. Şoför Yusuf Efendi hazır, bizi götürecek. Binmem de binmem. İzmir'den bir araba yolladılar bize. Ufak bir Renault. Ona binip gittik İzmir'e. Başlı başına bir kapris ve eziyet. Nedense okulun lojmanında kalıyorduk." "Ucuz olduğu içindir," dedi Müren abla. "Herhalde, o zaman düşünememiştim bunu. Akşama doğru vardık İzmir'e. Lojmana yerleştik. Tuhaf bir yer. Bomboştu. Bizden başka kalan yoktu. Gece elektrikler sönmesin mi? Korkunç bir şey. Hiç bilmediğim, tanımadığım bir mekan. İçime derin bir sıkıntı geldi. Ejder kaybetti, beni bulamıyor. Karanlıkta ikimiz de birbirimizi arıyoruz. Körlerin dansı gibi. Hiç unutmam o geceyi," dedim. "Ne beceriksiz adammış, kolumu tutamadı. Bahçelere çıktık, çevre zifiri karanlık. O beni göremiyor, ben onu göremiyorum. Bir taşa takılsam bir yerimi kırabilirim. Böyle berbat bir geceydi." "Şimdi niye onu düşündün ki?" "Bilmiyorum," dedim. "Öyle aklıma geldi işte. Evliliğim de aynen öyle. Karanlıkta bir oyun. Ne o beni bulabiliyor, ne ben onu." Müren abla dikkatle dinliyordu beni. "Aman, bana sormadan sakın fevri bir şey yapayım deme," dedi. "Niçin? Ne olur yaparsam?" "Koca işte. Ne de olsa önemli bir şeydir. Bir kadının başında kocası olmalı." "Öf," dedim. "Dur, sana bir kahve yapayım. Dağıt şu sıkıntını. Şimdi eve gitmek istemiyor canım Müren abla. Biraz geç git. Daha öğlen olmadı. Kızar, surat asar, sessizlik başlar. Konuşmaz benimle, öylece durur. Salonun gölgelerine karışır. Günlerce sürer bu suskunluk," dedim. "Manevi baskı işte," dedi Müren abla. "Hadi geç kalma, git öyleyse. Gene gelirsin. Gelirken bana defteri getirmeyi unutma. Eğer onun yanında alabilirsem defteri, getiririm," dedim. Kırmızı kaplı eski defter. Defterin içinde Ege. Kapı çalındı, koşarak gidip açtım. Kargo gelmişti. İnanamıyordum gözlerime. Paket adamın elindeydi, bana uzatıyordu onu. Bir imza atıp o eski dünyayı elime aldım. Kargo paketini zarfı parçalayarak açtım. İki paket iç içeydi. Defter bozulmasın diye özenle sarılmıştı. Koyu kırmızı defter sonunda elimdeydi. Sanki tuhaf bir şaşkınlıkla, hayretle baktım ona. Sayfaları sararmıştı. İçinden birkaç fotoğraf, iki mektup ve bir tiyatro broşürü düştü yere. Bunların hepsi unuttuğum şeylerdi. İlk defa görüyormuş gibi bakıyordum onlara. Ege'nin siyah beyaz tek fotoğrafı, benim büyütülmüş bir vesikalık fotoğrafım, annemin harikulade güzel 3-4 resmi. Ben annemin kucağında 1-2 yaşındayken ve o yıllarımda çekilmiş çok üzgün bir fotoğrafım. Onu hemen hatırladım. Ege'den ayrılıp İstanbul'dan kaçtığım zaman çekilmişti. O günlere ait her şeyimi derleyip toparlamış, bu kırmızı kaplı defterin içine saklamıştım sanki. Ondan sonra da 40 yıla aşkın bir süre o defteri bir kere olsun açıp bakmamıştım. Ama şimdi pişmandım. Keşke daha önce okusaydım bu defteri diye düşündüm. Kapatmışım her şeyi ve kaçmışım oralardan. Keşke daha önce okusaymışım bu defteri. Neler vardı içinde, onu da bilmiyordum. Kurşun kalemle el yazımla yazmıştım defterin sayfalarını. Yarıda bir yerde kesilmişti anılar. Defterin yarısından sonrası boştu. Acaba niçin bırakmıştım yazmayı? Fotoğrafları ve mektupları bir köşeye ayırmış, defteri elime almış okumaya başlamıştım. Kırmızı defterin ilk sayfası şöyle başlıyordu. Ege ile 22 Haziran'da Baylan'da tanıştık. Tuhaf tuhaf bakıştık uzun uzun. Ondan sonra her gün buluşmaya başladık. Önceleri hep Moda'daki Koço'nun meyhanesine ve Kalamış'taki gazinoya gidiyorduk. Sonra kırlarda oturmaya başladık. Tanıştığımızdan 3 gün sonra bana telefon etti. Parmağını kesmişti o gün. Ertesi gün buluşup Kadıköy'e geçtik. Koço'da oturduk. Ben o gün nedense nefis şeyler söyledim. Bir kelebek geldi, bu kelebek senin deden falan dedim. Çok hoşuna gitti. Bana şiirlerini okudu, ben de ona yazdığım hikayemi anlattım. Dalyan'da cuma ağacı ve tuğba ağacı diye iki ağacımız vardı. Onların dibine otururduk. İlk defa Boğaz'da yemek yedik. Kızıl topraktaki dondurmacıya da arada sırada gidiyorduk. Bir gün Ege beni ev elbisemle ve terliklerimle kapının önünde gördü. Çok utandımdı. Buluştuğumuzun ikinci günü yaş günümdü. Moda'da bir bahçede yeşil mumu yaktık. Bir de Caddebostan'daki bir arsada Apsre Merdivenler diye bir yer bulmuştuk. Yarım kalmış, hiçbir yere çıkmayan, beyaza boyanmış, beş basamak beton merdivendi bunlar. Orada oturup konuşurduk. Bana eski sevgililerinin hepsini anlattı. Bir gün Apsre Merdivenler'de bana Rimbaud okudu. O gün çok mutluyduk. Sonra Ege Erdek'e gitti. İki matrak mektup yazdım. Geldiği gece ben evden çıktım. Koço'nun meyhanesine gittik. Ben ilk defa rakı içtim. Bir fotoğrafçı resmimizi çekti. Sonra kavga ettik. Onu tatlı tatlı kızdırdım. Bana Esenyeli söyledi. Aldırmaz göründüm. Kudurdu. Moda iskelesinde ve deniz kenarında sarmaş dolaş yürüdük. Ara sokaklarda beni öptü. İste Esenyeli bırakayım diye tutturdu. Defteri bir süre kapatıp düşüncelere daldım. Demek Esenyeli o söylemişti bana. Defter elime geçmeden önce anımsamamıştım bunu. O büyülü ve çok naif dünyanın içindeki bu iki insan gözümün önüne geliyordu. Bu defter etkilemiş miydi beni? İlk başı bir bomba gibiydi benim için, etkilemişti. Kalamış, Caddebostan, Moda ve Fenerbahçe arasında geçiyordu defterin ilk başındaki anılar. O zamanlar Caddebostan ağaçlıklı arsalarla kaplı, koyu yeşil bir yoldu. Apsre merdivenlerin olduğu arsayı hatırlamıştım. Kim bilir şimdi hangi lüks dükkan vardı orada. Defteri yeniden elime alıp kaldığım yerden okumaya devam ettim. Eski Gülhane. 1971 yılının bir pazar sabahı. Kavaklıdere'deki evin yatak odasındayım. Çocuklarım 3 yaşında. Hayat ne güzel diye fırladım yatağımdan. Böyle bir şey hatırlıyorum. Bir bardak soğuk su içtim ve bir külçe halinde yatağa düştüm. Karnıma saplanan korkunç sancılarla kıvranmaya başlamıştım. Yüzüm boncuk boncuk ter içindeydi. Gittikçe artan sancı beni kıpırdayamaz hale getirmişti. Küçük kızlarım yanı başımdaydılar. Anneciğim, anneciğim diye beni öpüyorlardı. Ayaklarında beyaz çorapları ve sandaletleri vardı. Yazlık elbiselerini giymişlerdi. O anı çok net hatırlıyorum. Ne oldu anneciğim diye soruyorlar, beni öpüyorlardı. Can çekişir gibiydim. Çocuklar bu halimi görmesin, al onları dedim kocama. Çocukların o sabahı hatırlamıyorlar. Hatırlamamaları çok daha iyi. Onların yumuk ellerini son bir kez daha tuttum. Hastaneye kaldırılmam gerektiği anlaşılmıştı. Hayatımın en korkunç günlerinden biriydi bu. Sancı dayanılmazdı. Üstüme bir şeyler giydirilmişti. Taksiye binmiştik. Oturamıyordum. Başımı oturulan yere koymuştum. Belki hafifçe kusmaya başlamıştım. İçim hızla çekiliyordu. Nabzıma bakıyordu bir el. Bu açık bir ölüm gidişiydi. Hissetmiştim bunu. Evime bir daha hiç dönemeyebilir, çocuklarımı göremeyebilirdim. Hastanede ne olduğunu tam anımsayamıyorum. Doktorlara haber veriliyor, ikinci hariciye koğuşunun doktorları koşarak başıma geliyorlardı. Sancıdan kıvrandığım için muayene edemiyorlardı beni bir türlü. O yıllarda ultrason yok, hiçbir şey yok. Hafif bir kanama başlamıştı. Muayene masasında yatıyordum, ölmek üzere olduğumu anlamıştım. Baş asistan, damardan pentatol, damardan pentatol diye bağırıyordu. Damarımı bulup bir iğne yaptılar. Birden bir ılıklık kapladı gövdemi. Dış gebelik. Olamaz, dış gebelik olamaz. Hap kullanıyordum diye bağırdım. Birden kendimi kaybettim. Her şey simsiyah oldu. Ne güzeldi. İnanılmaz bir rahatlık duymuştum. Acım kesilmişti. Gözlerimi açtığımda o korkunç sancı büsbütün artmıştı. Ne oldu? 5 dakika bayılttık sizi. Ufak bir enzisyon açtık. Dış gebelik değil. Ameliyathaneye sedi üstünde koşturulduğumu anımsıyorum. Ayıktım. Hayatımda ilk defa ameliyathane görüyordum. Çevremdeki doktorlar panik içindeydiler. Beni kurtarmaya çalışıyorlardı. Cerrahlar hızla yeşillerini giyiyor, ellerini uzun uzun fırçalıyorlardı. Hayatın gecesi. Ameliyat masasındaydım. Şimdi anlayacağız diye mırıldandı bir doktor. Hasta ayık, ilacı verin, uyutun. Hemşire başucumdaydı. Birisi yavaşça kolumu aldı. Tepedeki ışıkları, ameliyathanenin içini görüyordum. Say. 1, 2, 3, 4. Gerisini hatırlamıyorum. Derin bir uykuya dalmış olmalıyım. Bir siyahın içine girmiştim. Simsiyah geceydi bu. Hayatın gecesi. O gün o kargaşanın içinde yanlış teşhisle geç kalındığı halde mucizevi bir şekilde kurtulmuştum. Ama henüz her şeyin başlangıcındaydım. Hayatımı kurtarmışlar ama ameliyatta bir hata yapmışlardı. 12 saat sonra bir daha ameliyat olacaktım. Ayılmıştım. Bir kabusun içindeydim. Ayıldığım an su istedim. Ağzım, boğazım kupkuruydu. Biraz sabret. Biraz sonra verilecek su. Nedir? Ne geçirmişim? Mekanik bir bağırsak düğümlenmesi. Nedir o? İleus. Geçecek. Kurtuldun. Kurtardılar seni. Kıpırdayamıyorum. Karnında bandaj var. Niçin koğuştayım? Ameliyathaneden çarşafla taşıdılar seni. Buraya taşıyabildiler. Kıpırdamaman lazım. Susadım. Çok susadım. Verilecek biraz sonra. Çok gürültülü bir yerdeyim. Gürültüye dayanamıyorum. Nedir bu gürültü? Ne oluyor? Yan yataktaki çocuğun bacağındaki alçıyı kesiyorlar. Onun sesi bu. Yanıma küçük, üzüm gözlü bir kadın yaklaşıyor. Yatağımın yanında duruyor. Yüzüme, gözlerime, ter içindeki saçlarıma bakıyor. Reşide Hanım bu. Onu ilk kez görüyorum. Ufacık elleriyle çarşafımı düzeltiyor. Sürgünü ben koyacağım diye fısıldıyor bana. Sakın aynayla karnına bakma diyor. Gözlerimi yavaşça kapatıyorum. Alçıyı kesen makinenin tiz sesi beynimin içinde yankılanıyor. Gövdemi kıpırdatamadığımı fark ediyorum. Geçecek diyor Reşide Hanım. Hiçbir şeyin kalmayacak gülüm. Sakın ayna tutup karnına bakma.